Ayrım 16.
İçeriği Özal ailesini eskiden tanıyan ve geçmişlerini çok iyi bilen Ali Nejat Ölçen çağrılıyor. Ben kendisiyle 1959 yılında yedek subay okulunda askerlik yaptım. Daha sonra DPT'de Özal'la 5 yıl çalıştım. 1970'li yıllarda Cumhuriyet gazetesinde Devlet Yokuşu adlı bir tefrikam yayınlandı. Orada her müsteşar için bir numara belirledim. 6 numara Turgut Özal'dır. 1969 yılında beni evine çağırdı. Eve girdiğimde davacıların odasının karışıklığına tanık oldum. Bir bacağı kırık koltuk gördüm. Yine orada darmadağınık halde kağıtlar vardı. Davacıların giyim kuşanlarının pek özenli olmadığını söyleyebilirim. Ancak bir çengelli iğne olayına şahit olmuşluğum yoktur. Ancak DPT'de çapraz iğne esprisi olmuştu. Bazı arkadaşlar bazı şeyleri tutturmak için birbirlerine çapraz iğne ister misin şeklinde beyanda bulunurdu. Bu esprinin kaynağının Semra Özal'ın bazı giysilerini bu tür tutturmasından aldığı söylenirdi. Hatta bir defasında Sayın Turgut Özal'ın askeri pantolonunda dolaştığını gördüm. Kendisine sorduğumda pantolonun çalındığını, maaş alınca sivil pantolon alacağını söyledi. 1959-1960 yılında Sayın Özal'la Ordanat Okulu'nda yedek subay olarak görev yapıyordum. Bir çarşamba günü kendisiyle birlikte tel örgülerden dışarı çıkıp özgürlüğümüzü seçmek istedik. O sırada Özal yerde tel örgüler arasında takılı kaldı. O sırada tabur komutanı binbaşı yanımıza geldi ve ''Ulan çocuklar bugün dışarıya çıkış serbest. Hala kapıdan çıkmayıp tel örgülerden kaçmayı deniyorsunuz.'' diye bir söz söyledi. Bir kez daha rahatlıyorum. Şimdi içeriye Cafer Tayyar Sadıklar çağrılıyor ve şöyle diyor. Ben Özal ailesiyle 1966-1967 yıllarında karşılıklı dairelerde oturdum. İş ve aile ilişkimiz oldu. Kıyafet sorunu kişiden kişiye değişen izafi bir kavramdır. Fakat genelde davacılar kılık kıyafetlerine özen gösteren kişiler değildir. Bacağı kırık sandalye hatırlamıyorum çünkü aradan uzun zaman geçti. Fakat özetle kendileri bu konuda özen gösteren kişiler değildir. DPT müsteşarlığı döneminde kendilerine yılbaşlarında ve muayyen günlerde bir kısım hediye paketleri geldiğini görmüşlüğüm vardır. Kitabın 57. sayfasının alt bölümünde anlatılan olay aynen doğrudur. Özal'la o gün konuşmamız sırasında kendileri hatırladığım kadarıyla karşısında oturduğum daireye pijama ile gelmişlerdi. Evet, tanıklarla ilgili ilk bölüm böylece bitiyor. Bundan sonra diğer tanıklarımız dinlenecek. O gün mahkemeye gelmeyen Mehmet Turgut daha sonra İstanbul'da ifade verecek ve Süleyman Demirel'in kendisinin de bütün ısrarına rağmen Özal'ı 1965 yılında EİEİ Genel Müdürü yapamadığını, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı İbrahim Derinler'in buna karşı çıktığını anlatıp beni doğrulayacak. Duruşma sona eriyor. Korkunç kalabalık etrafımda. Herkes çok mutlu çünkü tanıklar bildiklerini anlatmışlar ve hiç kimse abartmamış, yalan söylememiş. 26 Mayıs 1990 tarihli gazetelerin tümü bizim duruşmayı birinci sayfadan veriyorlar. Cumhurbaşkanı ve ailesinin kılık kıyafeti, hediye alma durumları, geçmişte bir görevi büyük isteğine rağmen getirilmemiş olması, yedek subay okulundan kaçması, evinin dağınıklığı, eşinin giyim kuşamı, sivil pantolonunu çaldırdığı için başka pantolonu olmaması nedeniyle asker pantolonuyla ortalıkta dolaştığı günler milyonlarca insanı gazeteler aracılığı ile duyuruluyor. Cumhurbaşkanlığı makamı için üzülüyorum. Tanıklık yapanlara telefon ediyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum. Dinçer Söğütlü memnun. Davamızın iyi gittiğini söylüyor. 28 Mayıs 1990 tarihli Sabah gazetesinde Güngör Mengi şöyle yazıyor. Seyir çizgisi burnunu aşağı çevirdi mi tutmak kolay olmuyor. İnsan davacı sıfatıyla hesap soracağı zeminlerde bile zararlı çıkıyor. Örnek mi istersiniz? İşte Turgut Nereden Koşuyor kitabı ve o kitap yüzünden Özal çiftinin yazar Emin Çöreşen aleyhine açtığı dava. Bu dava yüzünden kitap milyonlarca vatandaşa ulaşmış oldu. Son duruşmaya Demirel de geldi ve kitapta yazılanlar doğrudur dedi. Ali Nejat Ölçen, Özal çiftinin kılık kıyafetine dikkat etmeyen insanlar olduğunu, askerden sonra bir sürü asker pantolonu ile gezdiğini söyledi. Cafer Tayyar Sadıklar, Turgut Bey'in bir gece kendilerini pijama ile ev gezmesine geldiğini söyledi. Turgut Nereden Koşuyor kitabının yeni bir perdesi 22 Haziran günü sahnelenecek ve o günkü duruşmaya birçok tanınmış yazar katılacak. Anlayacağınız bencil yağcılar, ihtirasları akıllarını aşan siyasete meraklı amatör danışmanlar, Özal'ı pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da yanlışa düşürdüler. Turgut Nereden Koşuyor kitabı, dünyanın en çok seyirci önünde oynanan siyaset dramına onlar yüzünden çevrildi. Özal'ın çevresi artık pusulayı iyice şaşırdı. Semra Hanım'ı da siyasete onlar kışkırtıyor. Aslında bunlar Semra Hanım'ı değil halkı kışkırtıyor. Nazlı Ilıcak 29 Mayıs 1990 tarihli Tercüman gazetesinde şöyle diyor. Turgut Nereden Koşuyor kitabı dolayısıyla birçok ünlü kişinin tanıklığına başvuruluyor. Kitapta yazılanların doğru olup olmadığı politikacılara ve basın mensuplarına soruluyor. Bu olay tarihi bir vakayı bize hatırlatıyor. 3. Ahmet döneminde sadrazam ile harem ağası sokakta yürürken bir yeniçeri ikisine de sövmüş ve hızla oradan uzaklaşmış. Bu sözleri kafes arkasındaki bazı hanımlar da duymuş. Sadrazam hadisenin üzerine gitme niyetinde değilmiş ama harem ağası ısrar etmiş. Yeniçerinin mensup olduğu ortağın bütün askerlerini bir araya toplamışlar. Her yeniçeri sırayla aynı sözleri tekrarlayarak sadrazam ve harem ağasına sövüyor, kafes arkasındaki hanımlar da sesleri değerlendirip suçluyu tespit etmeye çalışıyormuş. 5, 10, 20, 50 gelen sövüyor, giden sövüyor ama suçlu bir türlü bulunamıyor. Sonunda sadrazamın tepesi atmış ve harem ağasına şöyle demiş. Bir şeyin şuyu, dile düşmesi, vukuundan olmasından beterdir. Sadece bir kişi sövmüş, birkaç kişi işitmişti. Ne yaptım da seni dinledim. Şimdi bize sövmeyen kalmadı. Turgut Nereden Koşuyor'un şahitleri de sadrazamın yeniçerileri gibi. Bu konuda Güngör Mengi ve Nazlı Ilıcak haklı. Özal kendisine daha önce uyarıda bulunmama dikkate almadı ve davayı devam ettirdi. Ama ben kendisine karşı yapabileceğim son insanlık görevini de yapmıştım. Tanıklarımızın dinlenmesine bundan sonraki celselerde de devam edilecekti. Artık geriye dönüş yoktu. Turgut'un her satırının doğru olduğunu hem mahkeme hem de kamuoyu önünde kanıtlamak zorundayım. Bugün 29 Mayıs 1990. Tanıklarımız Nazlı Ilıcak, Hasan Pulur ve Melih Aşık İstanbul Mahkemesi'nde ifade veriyorlar. Kendilerine sorulacak sorular, Özal ailesinin hediye alıp almadığı, böyle bir alışkanlıkları bulunup bulunmadığı ve aldıkları hediyeler varsa basına yansıyanlar olup olmadığı. 3 gazeteci de bu ailenin hediye alma alışkanlığı olduğunu, onlara gelen hediyeleri gazetelerde okuduklarını somut örneklerle anlatıyorlar. Ailenin iş adamlarının yatlarında yaptığı tatilleri, Semra'ya verilen hediyeleri, Efe'ye gelen Toyota ve Zeynep'e gelen Jaguar'ı anlatıyorlar. Nazlı Ilıcak, Özal ailesinin maddi olanakları, kendisi başbakan olduktan sonra sahip oldukları mal varlığını karşılamaya yetmez diyor ve Semra'ya hediye edilen değerli bir yüzükten söz ediyor. Verdiği ifadeye göre Çin gezisinde bazı iş adamlarına Semra sipariş veriyor, bu iş adamları beğendiklerini kendisine alıyor. Ilıcak ayrıca papatyaların Semra'ya hediye almak için Amerika'da gösterdiği çabaları anlatıyor. Melih Aşık, hediye aldıklarını çok duydum ama iade ettiklerini hiç duymadım diyor. Hasan Pulur elindeki bazı gazete haberlerini hakime vererek Semra Özal'a tepsi içinde pırlanta yüzük dahil bir takım hediyeler verilmiştir diyor. 30 Mayıs 1990 tarihli gazetelerde 3 gazetecinin tanıklık olayı bütün ayrıntılarıyla birlikte şu başlıklar altında yer alıyor. Bugün Özal'ların hediye aldığı biliniyor. Günaydın. Özal davasında hediye iddiaları. Tercüman, Özal'larda hediye alma alışkanlığı var. Aradan 5 gün geçiyor ve bugün gazetesi 10 sütuna manşetten bir haber daha patlatıyor. Turgut Nereden Koşuyor davası. Özal'lar gazeteci Emir Çöreşan'dan 300 milyon lira tazminat istiyor. Tutanakları açıklıyoruz. Ve gazetede 4 gün sürecek yeni bir tefrika başlıyor. O güne kadar tanıklık yapanların ifadeleri duruşma tutanaklarından aynen alınıyor. 22 Haziran 1990 günü bu kez Ankara'da gazeteci tanıklarımız dinleniyor. Hayri Birler Zeynep'e hediye edilen Jaguar'dan, Merkez Bankası tarafından Özal'a hediye edilen 17 gramlık altından söz ediyor ve aile olarak hediye kabul etmeyi sevdiklerini sanıyorum diyor. Uğur Mumcu basında bunların aldığı hediyeler konusunda bol bol haberler çıktığını belirtiyor ve yaygın kanı odur ki bu kişilerin böyle bir alışkanlığı vardır diyor. Metin Toker, benim kanaatime göre Turgut Özal ile Semra Özal'ın hediye alışkanlığı söz konusudur, değeri fazla olan hediyenin adı hediye değil rüşvettir diyor. Bekir Coşkun ifadesinde aynı doğrultuda konuşuyor. Gözümle görmedim ama Özal ailesinde hediye alma alışkanlığı bulunduğu konusunda basında ve bize yakın olan kesimde duymuşluğum vardır. Bir zenginin yatında tatil yapmak da hediyedir. Son yıllarda devleti yönetenler açısından hediye alma olayında işin dozunun kaçırıldığı kanısındayım. Bu sözüme Turgut Özal da dahildir ve onu hedefleyerek söyledim, diyor. Yavuz Donat bu ailenin hediye alma alışkanlığı olup olmadığını bilmiyor. Ancak gazetelerde böyle bir şeyler okuyor. Bu doğrultuda konuşuyor ve sorumuz üzerine herhangi bir hediyeyi iade ettikleri konusunda da bilgi sahibi değilim diyor. Ertesi gün 23 Haziran 1990 tarihli gazetelerin başlıkları. Günaydın, Özal ailesi hediyeyi seviyor. Cumhuriyet hediye alma alışkanlığı sürüyor. Milliyet, Özallar hediye almayı seviyor. Hürriyet, Turgut Deredağ koşuyor davasında hediye meselesi. Tercüman, Özalların aldıkları hediyeler tartışıldı. Güneş, Özal ailesi hediye almaktan hoşlanır. Bugün Özallar hediye almayı sever. Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişi ve karısının olayları bizim davada böyle tartışılıyor, kamuoyu önünde böyle gündeme geliyor. Hediyeler, giyim kuşam, evin dağınıklığı, geçmişteki olaylar. Nazlı Ilıcağ'ın dediği gibi, şu yuğu vukuundan beter oluyor ama benim yapabileceğim bir şey yok. Ben kendimi savunuyorum ve onların yalancılık suçlamasına cevap veriyorum. Bekir Coşkun 23 Haziran 1990 günü Sabah gazetesinde şöyle yazıyor. Uğur Mumcu, Yavuz Donat, Metin Toker ve bendeniz. Mahkeme kapısına arazi ihtilafından düşmüş köylüler gibi dizilmişiz. İçeride hakim soruyor. Özallar hediye alırlar mı almazlar mı? Özal kim? Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Hediye alıp almadığı mahkemelik olmuş. Aynı saatlerde başkentin bir başka mahkemesinde de devlet sırlarının posta kutusundan nasıl çıktığı konuşuluyor ya da Hasan'ın Hande ile kaç defa yattı. O da başbakan adayı. Devleti ne hale getirdiler görüyor musunuz? Acaba tarih denilen mahkeme karşısında nasıl hesap verecekler? Bu aşamada tanığımız Coşkun Kırca ifadesini İstanbul'da veriyor. Kitapta Turgut Özal'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir büyükelçisine New York'ta kalmakta olduğu otel odasında hangi kıyafette kabul ettiğini anlatıyorum ama büyükelçinin ismini vermiyorum. O kişi Coşkun Kırca. O gün Özal'ın üzerinde atlet fanila var. Atletin üzerine ceket giymiş. Altında pijama, yalın ayak. Bir bacağını altına almış. Coşkun Kırca bu olayın tamamen doğru olduğunu mahkeme önünde anlatıyor. Son tanığımız Uluç Gürkan, gazeteci tanıklarımız dinlendiği gün Hande davası olduğu için gelememişti. Bunu izleyen celsede o da mahkemeye geliyor ve Özal ailesine verilen bazı hediyeleri somut örneklerle açıklıyor ve tanık dinletme işlemi bitiyor. Bir tek tanığımız bile bildiklerini abartmıyor, yalan söylemiyor. Bırakınız yalan söylemeyi bir yana, bazıları beklediğimiz ifadeyi bile vermiyor veya veremiyor. O kadar ki hakim bunlardan birine duruşma sırasında, yani söyleyeceğiniz somut hiçbir şey yok mu diye sormak gereğini duyuyor. Bir başkası duruşmadan sonra bana telefon açıp özür diliyor. Benim üslubum böyle yumuşak, onun için daha fazlasını söyleyemedim diyor. Amacımızın Bilgin Yazıcıoğlu'nun mahkemeye verdiği dilekçelerinde iddia ettiği gibi davayı uzatmak olmadığı da ortaya çıkıyor. Bize verilen bu hakkı eğer istesek kötüye kullanmamız mümkün. Tanıklarımızı rica ederiz ve mahkemeye gelmezler. Gelmeyince dava uzayıp gider. Her iki ayda bir kişiyi getiririz ve işi uzattığımız kadar uzatırız. Ama bizim böyle bir niyetimiz yok. Haksız değiliz ki işin yasal boşluklarına ve sahtekarlığına başvuralım. Bütün bunlar olurken bazı yeni belgeleri de mahkemeye sunuyoruz. Örneğin Milliyet Gazetesi'nde ilk sayfada çıkan bir resim. Bu resim gazetenin arşivinden alınıp kullanılmış. Çünkü Özal ailesinin başbakanlık dönemine ait olduğu belirtiliyor. Karı koca yatak odasında poz veriyorlar. Önlerinde büyük bir yatak ve yatağın üzerinde naylon poşetler, kağıtlar, başka şeyler ve bir futbol topu. İşte yatak odalarının evlerinin düzeni. Biz bunu yazdık diye mahkemeye veriliyoruz. Olayın resmi gazetede çıkıyor. Hem de başbakanlık günlerine ait bir resim. 14 Mayıs 1990 tarihli Hürriyet'te bir haber çıkıyor. Yine birinci sayfada ve renkli resimli. Semra Anneler Günü'ne katılıyor. Haberin başlığı Semra Özal'ın elini öpmek için yarıştılar ve haberin bir bölümü. Semra Özal onuruna düzenlenen çay partisinde vakıf üyesi bayanların, milletvekili ve bakan eşlerinin de katıldığı çayda Semra Özal'a armağanlar yağdı. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen Türk Kadınlığını Güçlendirme Vakfı temsilcileri ile diğer misafirler, aralarında pırlanta yüzük, gerdanlık ve gümüş tepsilerinde bulunduğu armağanlar sundular. Yine Hürriyet gazetesinin 29 Mayıs 1990 tarihli nüshasında Muharrem Sarıkaya'nın çarpıcı bir haberi yayınlanıyor. Turgut Özal'a konuşan otomobil hediye edildi. OYAK Renault firması tarafından Özal'a hediye edilen Renault 25 V6 Bakara marka otomobilin bir eşi ise Fransa Cumhurbaşkanı'nda bulunuyor. Otomobilin bütün fonksiyonları bilgisayar tarafından denetleniyor. Ayrıca uçaklardaki gibi otomatik pilota da bağlanabiliyor. Bu hediyenin piyasa fiyatı 200 milyon lira. 17 Haziran 1990 tarihli Milliyet'te Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Toperi, Özcan Ercan'la yaptığı söyleşide bu görkemli hediyeyi şöyle doğruluyor. O bakımdan Sayın Özal ile zevklerimiz aynı. BMW'yi çok seviyorlar. Bir de kendisine Renault 25 hediye edilmişti. Onu da seviyor. Biz evin dağınıklığına ilişkin fotoğrafı, Semra'ya hediye edilen pırlanta gibi nesneleri ve Turgut Özal'a hediye edilen 200 milyonluk arabanın haberlerini içeren gazeteleri de mahkemeye sunuyoruz. Sunmadan önce belki bir açıklama yapıp bunları yalanlarlar diye bekliyoruz ama böyle bir şey olmuyor. Olmayınca Turgut'ta yazdıklarımı doğrulayıcı nitelikte ek belgeler olarak mahkemeye vermek zorunda kalıyoruz. Bilgin Yazıcıoğlu bunlara da itiraz ediyor. Dava tarihinden sonraki belgeler kabul edilemez diyor. Bunları en azından hakim görüyor ve kimin doğru söyleyip yazdığını hiç değilse kendi vicdanında değerlendiriyor. Araya adli tatil giriyor. Dosyamızda her şey tamam. Belgeleri vermişiz. Turgut'a yazılanların doğru olduğunu tek tek kanıtlamışız. Tanıklarımız dinlenmiş. Gerçi onları istediğimiz gibi soru sorma hakkımız mahkemenin verdiği bir kararla kısıtlanmış. Sorulacak soruları ve tanıkların anlatacağı konuları sınırlama getirilmiş ama olsun. Artık rahatım. Ben de rahatım. Avukatım Dinçer Söğütlü de rahat. Biz üzerimize düşen görevi yapmışız ama ne tuhaf, yine de ceza alacağımızı biliyoruz çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün 18 Eylül 1990 duruşmamız var. Sanıyorum hakimin kararı hazır. Belki bugün açıklar. Dinçer Söğüt diye soruyorum, bizden son bir savunma istemesi gerektiğini söylüyor. Dediği gibi de oluyor ve hakim İzzet Karataş iki tarafa da son sözlerini yazılı olarak bildirmeleri için bir hafta süre veriyor. Allah'ın büyüklüğüne bakın siz. Bugün bizim davadan hemen sonra Ahmet Özal'ın Maliye Bakanı Adnan Kahveci aleyhine açtığı 1 milyar liralık tazminat davası aynı mahkemede başlıyor. İddiaya göre Adnan Kahveci, Ahmet Özal'ın bazı işlerden büyük avantaj aldığını sağda solda söylemiş. Bunu söylediği iddia edilen kişi bu devletin Maliye Bakanı. Avantaj aldığı iddia edilen kişi ise Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Vay vay vay. Bu olay Sabah gazetesinin manşetinde yayınlanınca Ahmet dava açıyor ve bunların ilk duruşması bizim Turgut'tan sonra bugün başlıyor. Bizim dava bitiyor, kısa bir ara veriliyor ve diğer davaya geçiliyor. Bu kez ben mahkeme salonunda dinleyici bölümüne geçip oturuyorum. Hakim İzzet Karataş beni orada görünce "Hayrola Emin Bey?" diye soruyor. "Karşınıza hep sanık olarak gelecek değilim ya, bir kez de dinleyici olayım." diyorum. Onlarınki ilk duruşma olduğu için fazla bir şey olmuyor. Adnan ve Ahmet gelmiyorlar. Halbuki gelseler, "Kardeşim Adnan, nedir bu işin aslı? Gerçekten sen bunları söyledin mi? Ahmet avanta alıyor mu? Kardeşim Ahmet, sen avanta alıp malı götürüyor musun?" diye soracağım. Bu arada şunu da belirteyim ki hakim İzzet Karataş bizim duruşmaları sürekli olarak başka davaya bakmadığı boş günlerine veya öğleden sonralara koydu. Dolayısıyla herhalde davamızın özelliğinden olsa gerek, hiçbir zaman kalabalık koridorlarda sıra beklemedik. Her zaman özel ve boş günlerde yargılandık. Duruşmalarda bize kibar davrandı. Biz de aynı davranışı sergiledik ve birbirimize herhangi bir saygısızlık yapmadık. Sert tartışmalara girmedik. Hatta bazı kimselerden bu yüzden eleştiri aldık. Örneğin Kemal Karatekin'in avukatı Emin Değer işi sert götürmekten yanaydı. Dinçer Söğütlü bunun aksini savunuyordu. Bilgin Yazıcıoğlu hakimin istediği doğrultusunda mahkemeye verdiği son dilekçede özetle şöyle diyor. Davalı taraf dava tarihinden sonraki gazete haberlerini delil olarak göstermiş bulunmaktadır. Bir takım bilgilerin kitapta yer alması için bunlar derlendikten sonra kitapta yer almaları gerekir. Hayali bilgi ve olayları kitapta topladıktan sonra bunların delillerini veya doğruluk derecelerini araştırmak kötü niyetli bir davranıştır. Kötü niyetli davranışları ise kanun himaye etmez. Bu nedenle dava konusu kitabın basım tarihinden sonraki tarihleri taşıyan gazete haberlerine itibar edilmemesi gerekir. Şahit beyanları konusuna gelince dinlenen davalı şahitleri somut beyanda bulunmamışlardır. Şahit beyanları görgüye değil duyguya dayalı soyut beyanlardan ibarettir. Şahitler müvekkillerimin hediye aldığı hususunu basından öğrendiklerini söylemişlerdir. Basının her yazdığı doğru değildir. Basında çıkan haberlerin tekzibi uzun zaman almaktadır. Ayrıca basında çamur at izi kalır felsefesiyle hayali olaylar ve haberler üretildiği bir gerçektir. Bu sebeple basında çıkan bir haberi kesin olarak doğru kabul ederek bir hüküm vermek mümkün değildir. Davalı tarafı şahit olarak dinlettiği şahısların beyanlarına dayanarak bu kitabı kaleme alması müvekkillerimi toplum önünde küçük düşürmeye yönelik bir senaryodur. Şahitler ise bu senaryoda yer alan figüranlardır. Düşüncesini kitap yoluyla açıklama hürriyetine sahip olan davalı yazarın bu hakkını kötüye kullanarak müvekkillerimin kişilik haklarına saldırması hukuka aykırı olup hukuken korunması mümkün olmayan bir haksız fiildir. Sonuç olarak 1. Dava konusu kitabın yayın tarihinden sonraki tarihlere rastlayan delillerin dikkate alınmamasını, 2. Görgü ve bilgiye dayanmayan davalı taraf şahitlerinin soyut beyanlarına itibar edilmemesini, 3. Müvekkillerimi toplum önünde küçük düşürme amacıyla kaleme alınan dava konusu kitabın basımı ile müvekkillerimin kişilik haklarının ihlal edildiği açıklık kazandığından davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. Şimdi Dinçer Söğütlü ve Ahmet Kılıçoğlu bizim son dilekçemizi hazırlıyorlar ve Söğütlü'nün imzasıyla mahkemeye veriyoruz. Özetle şöyle diyoruz. Eserin amacı ülkenin yakın geçmişinde ve bugününde rol oynayan kamuoyunun ve basının yakın ilgisini çeken davacıların ve aile bireylerinin geçmişlerini